Ayrım 21, sayfa 206. Baron istilası, Timur Soykan. Mafyanın görevi korku iklimi. Hem Balkanlar hem de Kafkas mafyasıyla güçlü bağları olan Sedat Peker, Cumhur İttifakı'na destek mitingleri yaparken AKP'li siyasetçilerin otomobil bagajlarına para dolduruyordu. Hatta AKP seçim kampanyalarında Sedat Peker'den bedavaya aldığı kahveleri halka dağıtıyordu. Sedat Peker, barış akademisyenlerinin kanında duş alacağını söylerken dokunulmazdı. Savcılık tarafından erken saatte ifadeye çağrıldığında geç uyanıyorum diyecek kadar rahattı. Öğleden sonra savcının yanına gittiğinde ise kahve içerken ifadesi yazılmıştı. Savcının sadece konuşmalarıyla ilgili Peker'den bazı ricaları olmuş, kan banyosuna takipsizlik verilmişti. Sedat Peker tasfiye edildikten sonra bunları anlattı ve iktidarın kendisine korku iklimi yaratma görevini verdiğini söyledi. Gittiği kentlerde devlet erkanı tarafından karşılanan Sedat Peker, hakkındaki soruşturma kulağına fısıldandığında çok şaşırmış olmalı. Balkanlara kaçtığında halen Türkiye'de ipini kimin çektiğini anlamaya çalışıyordu. Elbette yeraltı dünyasında yaşananların şifreleri yer üstündeki milyarlarca dolarlık kirli pazardaydı. Aslında suç örgütleriyle kravatlı çetelerin ittifakı yeni ihtiyaçlara göre şekilleniyordu. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri Bodrum Yalıkavak Marina'ya çöküldüğü ve Mübariz Mansimov'a suikast planlandığı iddialarıydı. Petrol şirketi sahipleri, oligarklar, siyasiler, bürokratlar ve mafya babaları hep aynı sahnede buluşuyordu. Yeni dönemin fotoğrafı. Ve de buraya da yeni dönemin fotoğrafını koymuş Timur Soykan. Şunlar yer alıyor: Alaaddin Çakıcı, Mehmet Ağar, Korkut Eken, Engin Alan'ın bu fotoğrafı yeraltı dünyası ve yer üstüne önemli bir mesajdı diye altyazı yazılmış. Ama 2020'de yayınlanan bir fotoğraf yeni düzeni ilan ediyordu. Mehmet Ağar, çöktüğü iddia edilen Bodrum Yalıkavak Marina'da mafya babası Alaaddin Çakıcı, Korkut Eken, Engin Alan ile poz vermişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cezaevinde ziyaret ettiği ve özel afla hapisten çıkarır çıkarmaz genel merkezde ağırladığı Alaaddin Çakıcı bu yeni dönemin simgesiydi. Kimi kaynaklara göre Alaaddin Çakıcı'ya alan açılması için Sedat Peker tasfiye edilmişti. Sharon Stone, İsmailov ve Sedat Peker. Bu sistemi anlamak için milyar dolarlık yatırımlara yakından bakmak faydalı olacaktır. Orada temiz maskeli sermayenin yeraltı dünyasıyla suç ortaklığından örnekler göreceğiz. Sedat Peker, Balkanlara kaçmak zorunda kaldığında ev sahiplerinden biri Azerbaycan doğumlu Rus oligark Telman İsmailov'du. Birlikte çok sayıda fotoğrafları paylaşıldı. Lukoil'in de ortağı olan Telman İsmailov, 2009 yılında Antalya'da dünyanın en lüks oteli iddiasıyla Mardan Palas'ı açmıştı. Mariah Carey, Richard Gere, Sharon Stone gibi ünlü isimler açılışa getirilmişti. 1.4 milyar dolarlık yatırım çok kısa sürede dünyanın en lüks harabesine dönüştü. İsmailov'un kara para akladığı iddiaları da gündemden düşmedi. Herkes 1.4 milyar dolarlık bir otel yatırımının akıl dışı olduğunu biliyordu. Otel yılda 60 milyon dolar kazansa 25 yılda kendini amorti edebilirdi. Akdeniz'de böyle bir kazanç hiçbir zaman olmamıştı ve olamazdı. İsmailov ise bir röportajında bu oteli para kazanmak için değil, prestij için yaptırdığını söyleyecek kadar rahattı. Nitekim Rus oligarkın batık oteline Halkbank'ın 62,5 milyon dolar kredi verdiği ve teminat olarak hazineye ait arazinin gösterildiği ortaya çıktı. 2015 yılında ise dünyanın en lüks batığı Halkbank tarafından 360 milyon liraya satın alındı. Kamu bankasındaki halkın parasına oligarkların çöktüğü bir dönemdi. Erdoğan ise Azerbaycan ziyaretine müteahhitleriyle gidiyordu. Muhalefetin beşli çete diye nitelendirdiği müteahhitler İlham Aliyev'e takdim ediliyor, milyarlık ihalelerin kapısı açılıyordu. Nitekim bu çökme döneminde aktörler değilse de hep aynı çark işliyordu. Sezgin Baran Korkmaz ABD hazinesinin dolandırılmasıyla elde edilen 133 milyon doları aklamakla suçlanacaktı. Sezgin Baran Korkmaz'ın kara parayla aldığı iddia edilen varlıklardan biri Bodrum'daki Paramount Otel'di. Ultra lüks otelde eski başbakan Binali Yıldırım'dan, savunma sanayi başkanı İsmail Demir'e, emniyet müdürlerinden yargı mensuplarına kadar pek çok isim kalmıştı. Otelin bir kara para çamaşırhanesi olduğu iddia edildi. Özbekistan'dan gelip otele çöktü. Bu çökme hikayesinin başında Özbekistan sarayına yakın bir isim vardı. Botır Rahimov. Otelin ilk sahibi Atilla Uras'ın kızı Yasemin Uras, kırmızı bültenle aranan Rus mafyasının parasını aklayan Botır Rahimov otelimize çöktü. Onun yanında Cihan Ekşioğlu diye biri türedi demişti. Cihan Ekşioğlu AKP iktidarına yakındı ve savunma sanayinin şaibeli ihalelerini aldığı iddia ediliyordu. Sedat Peker'in ifşalarından sonra ticari ve siyasi bağlantılarından skandallar saçıldı. FETÖ borsasının ilk aktörleri arasında olduğu öne sürüldü. Pek çok oligark gibi Çeçenistan devlet başkanı Ramzan Kadirov ile arası çok iyiydi. Botır Rahimov ise Özbekistan'da skandalların merkezindeki bir isimdi. İslam Kerimov'un tek adam rejiminde sırtını Özbekistan sarayına yaslayıp alüminyum fabrikalarını ele geçirmişti. Bankası, futbol takımı ve büyük yatırımları vardı. 2010 yılında tutuklandı ve bu tek adam rejiminde işinin bittiği anlamına geliyordu. Özbekistan ve İspanya'da mafyanın kara parasını aklamakla suçlandı. Özbekistan'dan ayrıldıktan sonra Dubai ve Türkiye'de yaşıyordu. 2016 yılında Türk vatandaşı olarak Bahtiyar İkramoğlu adını aldı. Azerbaycanlı oligarklarla aynı yolu izliyordu. Bu sırada Kerimov öldü ve kızlarının Özbekistan'dan kaçırdığı servet ortaya çıktı. Özbekistan'ın yeni cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Botır Rahimov için yeni fırsat kapıları açtı. Türkiye'deki ismiyle Bahtiyar İkramoğlu, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in eşinin yeğeniyle evlendi. Yeni eşi aynı zamanda Rusya'nın en büyük oligarklarından Alisher Usmanov'un eski geliniydi. Botır Rahimov'un gücünü yeniden topladığı bu dönemde Paramount Otel'e çöktüğü iddia ediliyordu. Gazeteci Bahadır Özgür bu çarkı detaylarıyla anlattığı Paramount Hotel'den Özbekistan'a bir suç otobanı başlıklı yazısını şöyle bitirmişti. Şu günlerde başımızı döndüren skandallar sadece içerideki karanlığın derinliğini göstermiyor. Aynı zamanda birbirine benzeyen rejimlerin nasıl bir akrabalık bağına sahip olduğunu da netleştiriyor. Tek adamların karanlık ilişkileri. Avrasya suç ağı hakkındaki yazılarına sık sık atıf yaptığımız gazeteci Bahadır Özgür'den daha detaylı bilgi almak istedim ve sordum. Avrasya suç ağının Türkiye'yi hızla sarmasına neden olan temel dinamikler neler? Orta Asya ülkeleriyle ilişki 90'larda kurulmaya başlandı. Sebebi SSCB'nin dağılmasıydı. Bölgedeki ülkelerin yönetimleri Sovyet döneminin üst düzey bürokratları, askeri ve istihbarat yetkililerinden oluştu. Azerbaycan gibi babadan oğula geçen belli zümrelerin egemenliğindeki siyasi sistemler kuruldu ve kalıcılaştı. Türkiye'nin dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Adriyatik'ten Çin denizine sözlerinde ifadesini bulan dış politikadaki değişime ilk uyum sağlayan da yine suç dünyasıydı. Ömer Lütfü Topal, Azerbaycan'dan başlayıp Kazakistan, Özbekistan'a uzanan kumarhane otel yatırımını yapan ilk müteşebbisti. Onu inşaatçılar ve akla gelebilecek her alanda ticaret yapanlar izledi. Siyasi değişim Afganistan'la 1970'lerde kurulan ağırlıklı gemilerle sürdürülen uyuşturucu trafiğini de inanılmaz kolaylaştırdı. Susurlukçuların izlerinin Kazakistan'a kadar uzandığı ortaya çıkmıştı. Bu bölgenin dünya pazarlarına da açılmaya başlamasıyla beraber Türkiye'de o ülkeler için bir cazibe merkezine dönüştü. Rusya ile de sıkı ticari ilişkiler gelişti. 90'ların kömür ve demir tüccarı sınıfı Rusya sayesinde doğdu. Neredeyse 2000'lerle beraber siyasi ve ticari ilişkiler bambaşka boyuta sıçradı. Tek adam rejiminin inşası Türkiye'nin Avrasya suç ağında bir merkeze dönüşmesinde etkili oldu mu? Rusya başta olmak üzere Orta Asya ülkelerinde siyasi ve iktisadi rejime hakim olan oligarklarla ilişkiler ön plana çıktı. Bir anlamda resmi, şahsi, diplomatik, ticari ilişkilerin iç içe geçtiği bir dönem açıldı. Bunda Türkiye'de dahil hepsinde tek adam rejimi olarak adlandırılan siyasal biçimin hakim olmasının payı var kuşkusuz. Nitekim bu yeni ilişki tarzının belki de ilk ürünü sayılabilecek yatırım 90'larda Antalya'da halı satan Fettah Tamince'nin Rusya'ya gidip Ukraynalı bir oligarkla ortak kurduğu Rixos otelleriyle beraber Türkiye'ye dönmesidir. Ama esas milat bence Azerbaycan'ın siyasi hakimi Aliyev ailesiyle bağlantılı resmi devlet şirketi olan Sokar'ın 2007'deki Petkim özelleştirmesiyle Türkiye pazarına girmesidir. Sokar merkezi bazı hadiseleri de yakından izledik. Recep Tayyip Erdoğan'ın oğullarının gemi sahibi olması, petrol ve gaz ticaretine dair bir takım iddialar, Man Adası olayı vesaire. Türkiye'deki iktidar en üst düzeyde Orta Asya rejimleriyle ticari ilişkiler kurarken bunun aşağıya doğru yayılmaması, suç dünyasının da hep gördüğümüz gibi duruma uyum sağlamaması sürpriz olurdu. Zira AKP iktidarının çıkar evrenine mensup çok sayıda tüccar, inşaatçı, turizmci veya adını daha önce hiç duymadığımız kişiler Orta Asya ile ticarette aniden parlamaya, öne çıkmaya, zenginleşmeye başladı. Avrasya suç ağının dinamiklerini de bu zeminde ele almak isabetli olur. Türkiye'nin eskiden beri ünlü organize suç simalarını Orta Asya ülkelerindeki muadillerle beraber sık görmeye başladık. Rusya'nın suçla mücadele adı altında hamlelerinin de bu süreçte etkili olduğunu söyleyebilir miyiz? 2010'lardan sonra Rusya merkezli kanlı mafya hesaplaşmalarının başlaması ve Putin rejiminin organize suça yönelik şiddetli müdahalesi buradaki suç örgütlerinin Türkiye'ye göç etmesine de sebep oldu. Türkiye zaten aynı yıllarda topraklarını dünyadaki kartellere açtığı için ortada engel de yoktu. Taç giyme törenleri İstanbul'da, Karadeniz kentlerinde yapılıyordu. Rus, Azeri, Gürcü mafyaları İstanbul sokaklarında hesaplaşıyordu. Yani AKP iktidarının Orta Asya ülkelerindeki rejimlerle kurduğu şahsileşmiş ticari siyasi ilişkilerle beraber Avrasya suç ağı da Türkiye'nin suç dünyasıyla iç içe geçti. Senin yazılarından Avrasya suç ağı ve Türkiye'deki çökme ekonomisiyle ilgili bir soru. Çeteler nerede biter? Siyaset ya da devlet nerede başlar? Türkiye tarihi mülkiyetin zor gücüyle el değiştirmesiyle mağluldür. Bugün çökme olarak nitelendirdiğimiz pratiğin içinde Osmanlı'dan ulus devlete geçişte milli bir burjuvazi yaratma gayesinin parçası olarak Ermeni, Rum, Yahudi toplamanın mallarına el koyma da vardır. 6-7 Eylül programı da vardır. Maraş, Çorum, Alevi katliamı da vardır. Hepsinde çeteler, eşkıyalar, suçlular da kullanıldı. Böyle bakınca devlet ve onun yönetim aygıtlarının bizatihi bir aktör olduğu aşikar. Ama modern anlamda organize suç örgütleriyle devlet arasındaki simbiyotik ilişki için illa bir milat verilecekse ben bunun 12 Mart 1971 olduğunu düşünüyorum. Çok daha geniş şekilde izaha muhtaç olmakla beraber çoğumuzun bildiği bazı bilgileri de aktararak kabaca açıklamaya çalışayım. NATO ve Gladio. Türkiye'de sermaye birikim rejiminin liberalizasyonu, Soğuk Savaş yıllarına damga vuran komünizmle mücadele 1951 yılında NATO üyeliğiyle eş zamanlıydı. Buna karşın belli bir örgütlülüğe ulaşmış emekçi aydın öğrenci kesiminin bağımsızlığını eksen alan gelecek tahayyülü çok farklıydı. Yani toplumla ithal ikameci politikalarla ulusal pazarda tüccarlıktan sanayiye evrilip holdingleşmiş büyük sermayenin ve onun siyasal temsilcilerinin uluslararası pazarlarla bütünleşme arzusu arasında bir çelişki vardı. Çelişki 12 Mart darbesinin devleti yeni baştan kurgulamasıyla çözüldü. Kontrgerilla, ülkücü komandolar, mafyatik örgütlenmeler de vardı yeni kurgunun içinde. Mehmet Eymür Ziverberg'deki işkencehanede bir odada aydınlara, sendikacılara, öğrencilere, devrimcilere eziyet ederken diğer odada babalar operasyonunda topladığı çetecilerle bir tür müzakere yürütüyordu. Çeteler tamamen yeni devletin kontra faaliyetlerinin birer aparatına dönüşüyordu. Sonrasını tek cümleyle özetleyelim. Etnik, dini bir ayrımcılık tezgahına sokulup zorbalıkla paramparça edildi toplum. Ve sermayenin değişim rotasında yeniden ıslahını sağlayacak ideoloji de Türk-İslam senteziydi. Yeşil kuşak ve uyuşturucu yolları. Küresel konseptle uyumlu bir süreçti bu. İran devrimi ve Afganistan'da Sovyet yanlısı rejimi yıkmak için Pakistan üzerinden Taliban silahlandırılarak başlatılan mücahit savaşı ile şekillenen ABD'nin yeşil kuşak politikası Türkiye'ye iki belayı aynı anda musallat etti. Afganistan merkezli yeşil kuşağın güçlendirdiği siyasal İslamcılık ve oradan akan tonlarca uyuşturucunun sonucu mafyalaşma, yozlaşma ve kontra faaliyetler. Türkiye'ye 40 yıldır yön veren siyasetin anatomisi neredeyse bu omurgada şekillendi işte. O yıllardaki organize suç aktörlerinin, siyasal cinayetlerde kullanılan tetikçilerin, onları koruyup kollayan devlet görevlileri ve siyasetçilerin bugün bile hala benzer şekilde karşımıza çıkması tesadüf değildir. Mehmet Ağar'ı kaç iktidar zamanında dokunulmaz gördük. Solcu gençleri vuranlar, Maraş katliamının aktörleri devlet yönetiminde veya devleti yönetmeye talip partilerde siyaset yapıyorlar. Madımak'ta aydınları, sanatçıları yakanlar affedildi. Onları teşvik edenler, koruyanlar kaç yıldır iktidardalar. Esas sorun devletin yapısıdır. Her 10 yılda bir ekonomik krizle beraber suç ilişkilerinin de ortaya dökülmesine, ardından yine iktisadi regülasyonla beraber organize suçun da bir regülasyona tabi tutulmasına tanık oluyoruz. Bütün şaşalı operasyonların sonucunda elle tutulur, somut bir cezalandırma göremiyoruz. Devlet-çete ilişkisinde bir süreklilik söz konusu. Dolayısıyla Türkiye'de esas sorun devletin yapısıdır. Devletin bizzat kendisi demokratik, hukuki, hesap verebilir ve denetlenebilir bir yönetim biçimine kavuşmadığı müddetçe devletin nerede başladığı, çetelerin nerede bittiği hep muamma olarak kalacaktır. 21. Ayrımın sonu. Sayfa 213.